Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz. Yeni bir haftada yeni gündem başlıklarıyla ve dosya konularıyla birlikteyiz. Ve her zaman olduğu gibi de tabii ki Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Halil Kurt Hocam'la birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar, hoş geldiniz, merhaba.
Hayırlı akşamlar, hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet hocam, gene bir haftalık bir gündem ağırlığı var dünyanın üzerinde. Biz de başlık başlık ilk bölümümüzde buna bakalım. İkinci bölümümüzde de Halep dosya konusuyla değerli dinleyenlerimizin dikkatlerini çekeceğiz Halep'e. Dilerseniz ilk olarak şimdi bugüne dair sıcak bir gelişme var. Lübnan'da uzun süredir Cumhurbaşkanı seçilemiyordu ve bugün bu seçim sonucu alındı. Michel Aoun Lübnan'ın 13. Cumhurbaşkanı oldu. Bu konuya bir temas edelim müsaadenizle. Neden önemli Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı? Neden seçilemedi bu kadar uzun süredir? Buna bir temas edebiliriz belki.
Evet, Lübnan Orta Doğu coğrafyasında başlangıçta Fransızlar o bölgeyi Skype Kürt'le yönetimler eline alınca Suriye'de çoğunluğu Müslüman olan coğrafyayı ayrı bir devlet. Lübnan'da ise daha çok işte Şiilerden, Sünnilerden, Katolik Maruniler, Ortodoks Ermeniler ve Dürzilerden oluşan, fakat yönetimin asıl erkinin de Katolik Marunilerin olmasını öngören bir anayasa. Bu anayasaya göre oluşturulan işte Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı farklı etnik ve dini gruplardan teşekkül etmesi gerekiyordu. Ancak yıllar geçtikçe köprünün altından çok sular aktı. Etnik ve demografik yapı değişti. Müslümanların nüfusu arttı. Mesela Sünni Müslümanların nüfusu Filistinli göçlerle, Şiilerin doğurganlığın fazla olması, Hristiyan unsurların ise o iç savaş, Lübnan iç savaşı sırasında Avrupa'ya göç etmesi sebebiyle yapı tamamen değişmesine rağmen Birinci Dünya ve İkinci Dünya Savaşı'nın aktörlerinin kendi inisiyatifiyle oluşturmuş olduğu bir takım anayasal zorunluluklar sebebiyle bir cumhurbaşkanlığı bile Lübnan seçemiyordu. İnşallah önümüzdeki hafta bu Lübnan dosyasını daha ayrıntılı bir şekilde sevgili dinleyicilerimize bahsedeceğimizi ifade ederek bugünkü gündemimize geçelim. Çünkü Lübnan çok daha böyle detaylı bir şekilde konuşulması gereken bir konu.
Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Şimdi Fırat Kalkanı'yla devam edelim istiyoruz. Türk ordusu destekli Özgür Suriye Ordusu'nun Suriye'de sınırımızın diğer noktasında ilerleyişi devam ediyor. Şu ana kadar da 1350 kilometrede kontrol sağlanmış ve tabii ki bir de Rakka operasyonu gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Obama arasında da gündeme gelmiş ama bunu biz halledelim, beraber halledelim şeklinde bir talebi oluyor Türkiye'nin. Ama net bir cevap alamıyorlar. Bir taraftan da PYD'nin bu operasyonda yer alıp almayacağı konusu bir soru işareti olarak duruyor. Türkiye PYD olursa biz yokuz diyor. Amerika'da onun da yola çıkmak istediğini ifade ediyor. Bu Fırat Kalkanı Harekatı'nın ilerleyişinden bahsedelim hocam. Nasıl gidiyor? Rakka operasyonu konusunda da, muhtemel operasyon konusunda da neler söyler?
Evet, Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıç tarihi Ağustos 2016.
Evet.
Bizim Mercidabık zaferini Yavuz Sultan Selim'in komutasında kazanma tarihimizde Ağustos 1516. Tam bir 500 yıl sonra biz bu harekatı başlattık. O zamanlar da Orta Doğu'nun kapısı Osmanlı'ya açılmıştı. Mercidabık, bugünkü işte Dabık denilen yerde olmuştu bu savaş. Önce Suriye iç savaşının sebeplerini, bugünkü geldiği noktayı anlamadan bu Fırat Kalkanı'nın ne anlama geldiğini bilmemiz biraz zor. Malumunuz 2011'den itibaren Suriye'de iç savaş çıktığında Özgür Suriye Ordusu Suriye'nin Kahire ekseriyetini kontrol ettiği sırada Mısır'daki İhvan-ı Müslümin hareketi, Türkiye'deki Erdoğan yönetimindeki AK Parti hükümeti ve Suriye'de de seçim olduğunda bir İhvan-ı Müslümin iş başına geldiğinde bu İsrail ve Batı için hiç de kabul edebilecekleri bir durum olmayınca işte bu DAEŞ IŞİD denen Heyyul'a, karanlık evet. örgütü ihdas ettiler ve ele geçirdiği bütün topraklarda Suriye'de genelde özgür Suriye ordusunun kontrol ettiği bölgeler. Yani bu DAEŞ ne İsrail'e kurşun attı ne de yani ciddi bir rejimle
mücadele etti.
Genelde bu özgür Suriye ordusunun elindeki bölgeleri kontrol altına aldı. Fakat bu DAEŞ'i bir canavar olarak dünyaya tanıtan Batı, bununla karada mücadele edecek bir birlik olarak da Türkiye'yi bu rolle konumlandırmak istedi. Türkiye'de Suriye'ye böyle bir ortamda kara birlikleriyle girmek istemeyince bundan birkaç yıl önce kendisine partner olarak Suriye'nin kuzeyindeki PYD, YPG
Suriye kolu
ve işte PKK benzeri türevlerini kendisine kara gücü olarak partner seçti. Onları silahlandırmaya başladı. Ve bir taraftan da Musul'dan Akdeniz'e kadar bir koridorla oradaki petrol ve gaz rezervlerini bizim Kerkük, Yumurtalık, Ceyhan boru hattına uğratmadan kendi kontrollerini almayı düşündüler. İşte bu hadiseler yaşanırken Türkiye iki şeye itiraz etti. Bir, böyle bir koridorla Orta Doğu'yla bağının kesileceğini ve buna müsaade etmeyeceğini. İkincisi de PYD'nin, YPG'nin PKK'dan farkı olmadığını, bunların birer terörist olduğunu, yani IŞİD'le mücadele, DAEŞ'le mücadele edeceğim diye bir teröristle işbirliği yapılamayacağını belirtti. Ve yeri geldiğinde de bunlarla mücadele edeceğini deklare etti. Ve Fırat Kalkanı harekatı gerçekten çok ustaca planlanmış, zamanlamasıyla ve harekatın şu anki geldiği noktayla baktığımızda Türkiye bu Suriye İç Savaşı'nda başından beri bir güvenlikli bölge olmasını istedi. Ve işte bugün başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanına yayılan bu mülteci sorununu Suriye içerisinde çözmeyi söylemişti. Ancak buna kulak tıkayan Batı dünyası hiçbir şey yapmadığı gibi Türkiye'nin de Türkiye'ye ayak bağı oldu. Evet. Ve 15 Temmuz'dan sonra Türkiye kendi göbeğini kendisinin kesmesi gerektiğini anladı. Söyledim. Ve Cerablus'tan bu harekata başladı. Ve şu anda 1350 kilometre kare civarında bir alan kontrol altına alındı ve bunun hedefi 5000 kilometre kare. Yani yaklaşık olarak Aziz Cerablus hattında işte 98 kilometre uzunluğunda ve 45 kilometre güneye doğru derinlemesine inen bir hattı güvenli bölge olarak Türkiye kontrol altına almayı taahhüt etti ve her geçen günde bir köy, iki köy yani yerleşim birimlerini kontrol ederek şu an görünebildiği kadarıyla hedefte Elbap var. DAEŞ'in elindeki, ondan sonra da PKK'nın elindeki Münbiç olmak üzere bu bölgeyi tamamen buradaki terör unsurlarından temizleyip arkasından burası çok yoğun nüfuslu bir bölgeydi. Çünkü bir yerleşim birimleri birbirine çok sık aralıklarla oluşuyor. Çünkü Suriye'nin ekilebilir nitelikteki topraklarının büyük bir kısmı bu bölgede yer alıyor. Çünkü Suriye'nin güneyine doğru indikçe Ürdün sınırına doğru çöl ve yarı çöl özelliğinde. İşte burası münbit bir arazi olduğu için yukarı Mezopotamya konumunda verimli olmasından dolayı Fırat'ın da kenarda olması nedeniyle sık dokulu bir yerleşme söz konusu. Ve Türkiye bu 5000 kilometre kareyi kontrol ettiğinde Fırat Kalkanı'nın sonucunda hem kendi bünyesindeki Suriyeli mültecilerin bir kısmını oraya aktarmayı hem de Suriye'de bundan sonra olabilecek herhangi bir göç dalgasında burayı bir emniyet spobu gibi bu bölgeyi yerleşime açmayı planlıyor ki nitekim Cerablus'ta gördük. İlk iş olarak Türkiye'den elektrik gönderildi. Oranın güvenliği sağlanmakla birlikte bayındırlık hizmetlerine de hız verildi. Ve hastane, okul ve benzeri kurumlar hemen halka hizmete başladı. Ve bunu gören oranın meskunları Türkiye'de sığınmışlarsa geri evlerine döndüler. Yani Türkiye'nin hedefi Fırat Kalkanı'yla bunu başarmak. Ve şunu unutmayalım. Önde ÖSO dediğimiz örgüt Suriye ordusu birlikleri savaşıyor ama Türkiye'de OBÜS adını verdiğimiz o topçu bataryaları ve bu 15 Temmuz'da ismini çok sık duyduğumuz özel birlikler komutanı Zekai Aksakal'ın da orada Evet. Bu birliklerin başında olduğunu ve Türkiye'nin en seçkin birlikleriyle orada mücadele ettiğini ve Türkiye'nin aslında ölüm kalım savaşı yaptığını bu Fırat Kalkanı harekatıyla da bilmemiz gerekiyor. Evet. Çünkü artık savunma milli sınırlar içerisinde olmuyor. Yani siz orayı temizlemediğiniz sürece oradan sızacak unsurlar 9 kilometre uzunluğundaki bir sınırı her an her saat kontrol edemiyorsunuz ve size en can alıcı noktalardan saldırılarda bulunuyorlar. Masum insanların ölümüne sebep olabiliyorlar. Evet. Bu aynı zamanda ekonominize, turizminize, dünyadaki Türkiye algısına da zarar veriyor. İşte bunu Türkiye bir an evvel önlemesi gerekiyordu. Bu harekat yani bir AK Parti, MHP, CHP meselesi değil. Bu bir milli meseledir.
Bir beka meselesi
Türkiye'nin bekası için, geleceği için, torunlarımız için bunu canı gönülden desteklememiz ve oradaki ÖSO birliklerinin ve gerisindeki askerimizin muzaffer olması için de canı gönülden dua etmemiz gerekiyor.
Evet. Hocam bugünkü dosya konumuz olan Halep'le ilgili de bir gelişme oldu geçen hafta. Muhalifler, bütün muhalif birlikler, bütün kuvvetler Halep'e yönelik bir taarruza geçti. Kuşatmanın yarılması için. Bu kuşatmanın yarılması için yapılan harekatı, bu taarruzu nasıl değerlendirirsiniz? Başarılı olur mu sizce?
Şimdi önce Halep şehrinin ne konumda olduğunu bilmemiz gerekiyor. Halep'in bir kısmında Özgür Suriye ordusu ve muhalifler kontrol ediyor. Batıdaki bazı mahalleler Şii, Hizbullah ve rejim güçleri tarafından kontrol ediyor. Doğudaki bir kısmı da DAEŞ'in elinde. Yani Halep dediğimiz şehir etrafındaki kenar bölgeleriyle aynı İstanbul'un bir civar mücavir alanı var. Bir de merkezi bölgesi vardı. Mücavir alanıyla birlikte baktığımızda çok geniş bir coğrafyaya yayılmış durumda. Çünkü Halep Suriye'nin Şam'la birlikte en büyük ikinci ve Şam kadar da büyük bir yerleşim birimi. Evet. Her ne kadar bugün harap olmuş olsa da milyonlarca insanın meskun olduğu bir bölge. Aynı zamanda sanayi bölgesiydi. Şimdi Özgür Suriye ordusunun içerisinde El-Kaide'nin bir türevi olan Nusra cephesi de var. Şimdi Rusya buradan hareket ederek Halep'in içerisinde ben Nusra cephesini bombalıyorum diye canı sıkıldıkça Halep'in üzerine bomba yağdırıyor. Evet. Bir taraftan havadan Rus uçakları, bir taraftan da karadan rejim güçleri kisvesinde İran destekli Lübnan Hizbullah'ı burada savaşıyor ki asıl vurucu güç onlar ve geçenlerde bir İranlı general öldürüldü Halep şehir savaşları sırasında. Şimdi geçtiğimiz aylarda da Halep'teki o Özgür Suriye ordusu birlikleri kuşatma altına alındı ve dışarıdan yardım alması engellendi. Şimdi bir taraftan içeriden Halep içerisinden, bir taraftan da dışarıdan bu kuşatmayı yaran birlikler dünden beri harekete geçti. Ve buna Türkiye'de bildiğim kadarıyla destek veriyor. Çünkü Özgür Suriye ordusunun Halep'te güçlü olması demek bizim bu Azez'den Cerablus'a kadar o güvenli bölgenin sınırını güneye doğru genişletmemizde elimizi güçlendirecektir. Evet. Bu nedenle de inşallah yakın bir gelecekte eğer Rusya gibi, Amerika gibi büyük güçlerin, İran'ın orada herhangi bir yeni bir atraksiyon olmazsa önümüzdeki günlerde Halep'teki kuşatmanın yarılacağını ve Özgür Suriye ordusunun da artık o Halep'teki mücadele eden direnişçilerine lojistik destek sağlayacağını ümit ediyoruz.
Evet. Hemen Irak'a geçelim hocam. Irak'ta da Musul operasyonu büyük umutlarla başlamıştı ve şu sıralarda da devam ediyor. Bugün gelen bir haber, Irak ordusunun Musul'a girdiği yönünde bir köye bugün itibarıyla giriş yapmışlar. Bu operasyon devam ederken bir taraftan da Telafer gündemde. Geçen hafta Kerkük gündeme gelmişti bir saldırıyla. Bu hafta da Haçlı Şabi üzerinden, Şii milisler üzerinden Telafer'e gireceğiz, giriyoruz şeklinde açıklamalar yapılıyor. Türkiye'nin buna karşı tepkisi net, böyle bir şey asla müsaade edilmeyeceği noktasında. Hemen Telafer'in önemini sizden dinlemek istiyoruz. Haçlı Şabi neden Telafer'e girmek istiyor? Türkiye neden karşı çıkıyor? Buradan devam edelim.
Şimdi Telafer Türkiye'nin sınırına en yakın noktada ve Türkiye dışında yaşayan Türkmenlerin nüfus ekseriyetine de sahip olduğu bir bölgedir. Şöyle ki mesela Suriye Türkmenleri Halep'in kuzeyinde, yine Hatay'ın güneyinde birçok yerde dağınık halde ve azınlıkta yaşıyorlar.
Evet.
Halbuki bu İran kuzey bölgesinde Kerkük'ten bu Hakurk bölgesine, Habur sınır kapısına kadar olan bölgede o Telafer'in gerek şehir olarak gerek köyleriyle birlikte o civarda Türkmenler çoğunluğu oluşturuyor. Tamamen bir Türkmen bölgesi orası. Ancak Türkmenlerin bir kısmı Şii, bir kısmı Sünni. Irak Türkmenlerinin. İşte Haçlı Şabi güya Daesh'in katliamlarına karşı ön alma bahanesiyle bu bölgeye geliyor. Mezheptaş olduklarını iddia ettikleri oradaki Türkmenleri koruma kisvesiyle oraya girmeye çalışıyor.
Evet.
Fakat Türkiye ise bu konuda kesinlikle kırmızı bir çizgi belirtiyor. Çünkü buradaki meselenin Sünni Şii meselesi olmadığını, merkezi Irak hükümetinin demografik yapıyı bozmaya kalktığını ve bütün hareketlenmelerin sonucunda Kerkük'te, Tuzurmatu'da ve bugün Telafer'deki Türkmenlerin bir kısmının ta Basra bölgesine göç ettirildiğini ve çoğunlukta olduğu bölgelerden sökülen bu Türkmen varlığının Irak'ın başka bölgelerinde azınlık olarak bir sonraki nesilde asimile edilmeye çalışıldığını bildiği için buna müsaade etmeyeceğini kesinlikle belirtti. Yani Telafer bölgesi Türkiye'nin kırmızı çizgisidir. Kesinlikle oraya. Yani DAEŞ gelir geçer. Zaten şu anda Musul harekatında geçtiğimiz hafta da belirtmiştik bunu. Hiç kimse DAEŞ'in oradan nasıl çıkarılacağını, ne zaman çıkarılacağını konuşmuyor.
Evet.
Bir şekilde onlar oradan sökülüp atılacaktır. Fakat DAEŞ'ten sonra
ne olacak?
Telafer kimin kontrolünde olacak? Musul kimin kontrolünde olacak? Kerkük kimin kontrolünde olacak?
Evet.
Bütün kavga bunun üzerine. Paylaşımı yaparak mücadele yapılırdı daha önceki dönemlerde. Şu anda Amerikan seçimlerinin olması, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nda her geçen gün alanını genişletmesi ve vaktin artık Türkiye'nin lehine, karşı tarafın aleyhine işlemeye başlaması nedeniyle bir el çabukluğuyla harekatı başlattılar. Ancak şunu unutmayalım, bizim Cizre'de, Nusaybin'de, Sur'da, Diyarbakır Sur'da o şehir mücadeleleri yaparken günler, haftalar, aylar sürdü. Bu küçücük bir ilçede. Bu nedenle bir şehrin teslim alınması iki şekilde olur. Ya uzun süren mahalle mahalle mücadele edersiniz. Bu çok kanlı olur. Birçok yıkıma sebep olur. Ya da etrafını kuşatırsınız. Onlara kaçacak bir alan bırakırsınız ki Musul'da onu yaptılar. Kuzeyden, doğudan ve güneyden çevrelediler. Batıyı Suriye, Rakka, Halep yönünü açık bıraktılar ve DAEŞ'in burayı terk etmesini istiyorlar. Biraz da bekliyorlar. Ancak benim kişisel kanaatim kolay kolay da DAEŞ'in burayı terk etmeye niyetinin olmadığı. Çünkü Musul'u terk eden bir DAEŞ Rakka'da asla tutunamaz.
Evet. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın net ifadelerini de paylaşalım bu konuyla ilgili. Şöyle diyor: Haçlı Şabi burada eğer böyle bir terör estirirse kesinlikle buna olan cevabımız bizim farklı olur. Biz zaten şu anda Dohuk'ta varız ama Dohuk mevcut da değil. Daha da desteklenme noktasında da Silopi'de ayrıca şu anda konuşlanmış vaziyetteyiz. Daha da bunu yoğunlaştırmak gibi bir gayretin içerisinde de olacağımızı ayrıca ifade etmek isterim diyor ve net ifadelerle buna karşı olacağımızı belirtiyor.
Şimdi aslında resmi söylemle perde gerisindeki gerçekler farklı.
Evet.
Şimdi Haçlı Şabi Sünni düşmanı bir grup.
Evet.
Mesela oradaki Musul'daki Araplar için daha büyük tehdit. Türkmenler için yok edilme tehdidi değil, demografik yapıyı bozma tehdidi.
Evet.
Yani muhtemelen Şii Türkmenlere dokunmaz onlar.
Evet.
Fakat sizin güvenliğinizi sağlayacağız bahanesiyle o bölgeden koparılıp İran başka bölgelerine kaydırılması demek, bir daha oradaki nüfus çoğunluğuna ulaşamadıkları zaman zaten yapacak bir şey kalmıyor. Türkiye'nin buna müsaade etmeyeceğini anlıyoruz. Yani bu söylemin arkasında.
Evet. Bir başka konuyla devam edelim. Geçen hafta Suudi Arabistan'dan bir açıklama geldi. Yemen'de Husiler, Şii Husiler Mekke ve Cidde üzerine doğru gelmekte olan bir füzenin vurulduğunu duyurdu. Yemen'de hadiseler devam ediyor ama bu Suudi Arabistan'a sıçrama endişesi mi getiriyor? Yani bu ne demek oluyor? Husiler tarafından Mekke ve Cidde üzerine atılan bir füze.
Şimdi Yemen'de bu Arap Baharı'ndan bu yana hiçbir zaman durulma sağlanamadı. Evet. Hatta daha öncesinden Kuzey Yemen'le Güney Yemen'in birleşmesi ve arkasından ortaya çıkan siyasi iç mücadeleler hep süre geldi. Evet. Aslında önümüzdeki haftalarda bu Yemen'i de detaylı bir şekilde konuşuruz. Fakat kısaca özetlememiz gerekirse oradaki Husileri İran destekliyor. Tırnak içerisinde biraz da ayartıyor. Suudi Arabistan da kendine uygun bir yönetim oluşturmaya çalışıyor. Fakat bunu da çok profesyonelce yapamadığı için yani Avrupalılar bu işi çok iyi bilirler, Amerikalılar. Fakat biz şark mantığıyla yaptığımız için mesela bir bombardıman yapıyor, sivilleri de öldürüyor derken orada kendine en bağlı kabilelerden hiç istemediği tepkileri görebiliyor. Bu nedenle Yemen konusu uzunca bir konu. Ancak atılan o füze aslında bir benim şahsi kanaatim bir uyarı. Biz istersek yani Cidde'yi de Mekke'yi de vurabiliriz mesajıydı bu. Gerçi havada füze infilak ettirildi. Cidde ve Mekke semalarına ulaşmadan. Tabii İslam dünyasında da işte bu Mekke'ye atılmış bir füze gibi algılandı ve infiale sebep oldu. Çünkü hangi grup olursa olsun yani Mekke karşı İslam dünyasının kalbidir Kabe. Öyle bir saldırı asla kabul edilemez ve hiçbir siyasi veyahut da etnik grup bunu göze alamaz diye düşünüyorum. Ve o füzenin hedefinin de Kabe'yi bombalamak değil, aslında Suudi Arabistan'a biz istersek Mekke'ye kadar, Cidde'ye kadar olan bölgeleri füzelerimizle vurabiliriz mesajıydı. Bunu bu şekilde algılamak gerekir diye düşünüyorum. Hatta Mısır'da öyle bir şey olursa Suudi Arabistan'ın arkasındayız mesajını verdi. Çünkü Kabe'ye yönelik bir saldırı algısı oluştuğunda herkes Suudi Arabistan'ın yanında yer alır. Yani bu da bilinen bir gerçek olduğu için yani kolay kolay hiçbir İslam coğrafyasından bir grubun böyle bir şeye teşebbüs edebileceğini ben açıkçası düşünemiyorum.
Evet. Son bir iki dakikamız kaldı. Son bir konumuz da var. Gelecek hafta yarın Amerikan seçimlerini konuşuyor olacağız. Bir hafta kaldı. Trump mı Clinton mı soruları soruluyor ve bugün ortaya çıkan bir sonuç aradaki fark bir puana düşmüş hocam. Clinton önde bir puan. Siz ne dersiniz, haftaya kim kazanır Amerikan seçimlerini?
Şimdi biraz benzetme nasıl olacak bilemiyorum ama bizim İslam akidesinde bir mümin vardır, bir münafık vardır, bir kafir vardır. Şimdi Amerika Müslüman olmadığına göre bu Clinton ve Trump'ın tavırlarını şöyle değerlendiriyorum ben. Yani Trump bodoslama söylüyor. Ben diyor işte Müslümanlara vize koyacağım, almayacağım. Yani içindekini aynen dışa vuruyor. Fakat Clinton'un tavrı bütün karanlık güçlerle İşbirliği içerisinde, fakat bir taraftan da İslam dünyasına gülücük dağıtıyor. Yani böyle o İslam akidesinde o münafık tavrının göstergesi bir tavır. Ancak şunu da unutmayalım, Amerika'da başkanlar çok az şeye rötuş yapabiliyorlar. Yani Amerika derinden akan bir nehir misali. Orada CIA vardır, petrol şirketleri vardır, finansı kontrol eden büyük sermaye grupları vardır vesaire, vardır da vardır. Bu nedenle başkan ancak bu orkestra şefi olarak bazı noktalara ağırlık veriyor. Bazı noktaları göz ardı edebiliyor. Ancak şunu unutmayalım. Amerika'nın ta 2004 yılında almış olduğu şöyle bir karar var. Türkiye'ye diyor ki bizim dostluğumuzu önemsemezseniz veya bizimle müttefikliğinizi göz ardı etmeye başlarsanız size neler yapabileceğimizi hissettirebiliriz diyor.
Evet.
Yani bugün onu hissettirmeye çalışıyor. Yani siz NATO'dan, Amerikan İttifakı'ndan ayrılmayı aklınıza dahi getirseniz sizin başınıza ne çoraplar örebileceğinizi tahmin bile edemezsiniz diye bir taraftan da aba altından sopa gösteriyor Türkiye'ye. Evet. Ve bugün işte 15 Temmuz hadisesi, yani benim bu kişisel kanaatimdir, işte FETÖ darbesi diyorlar.
Evet.
Bence bu FETÖ dedikleri görünürdeki askerler bir maskedir. Onu kaldırdığınızdan NATO çıkıyor, CIA çıkıyor, Amerika çıkıyor, Batı'nın birçok karanlık mahfilleri çıkıyor. Dolayısıyla yani alışmışlar Afrika'da ve 3. Dünya ülkelerinde istemedikleri yönetimleri bir takım manipülasyonlar ve askeri darbelerle veya sokak gösterileriyle, bugün işte Venezuela'da petrol zengini bir ülkeyi açlığa mahkum ettiler. Ve bu şekilde sokak gösterileriyle götürüyorlar. Brezilya'da kendine uymayan o yönetimi Anayasa Mahkemesi kararlarıyla, yargı darbesiyle götürmeye çalıştılar. Ve yani bunu Latin Amerika'da da yapıyorlar, Orta Doğu'da da yapıyorlar. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bu nedenle Türkiye One Minute hadisesinden sonra Amerika'nın söylediklerine çok fazla boyun eğmemeye başladığı için önüne hiç ummadığı faturalar geliyor. Bundan sonra da gelmeye devam edecektir. Onun için de dikkatli olmamız gerekir diye
düşünüyorum. İsimlerin bir önemi yok diyorsunuz aynı zamanda.
Yani Trump olur, Clinton olur. Evet. O çok da fazla yani şey etkilemez diye düşünüyorum ben.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümümüzü noktalamış olduk. Dünyada geçen hafta neler olup bitti şöyle kabahatlarıyla değerlendirdik. Teşekkür ediyoruz. İkinci bölümümüzde dosya konusuyla birlikte olacağız. Bu hafta Halep'i konuşacağız. Değerli dinleyenler, aranlardan Halil Kurt hocamla birlikteyiz tekrar. Evet değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programı devam ediyor. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteliğimize devam ediyoruz. Ve bu bölümümüzde her zaman olduğu gibi bir dosya konusuyla birlikteyiz. Ve bu haftaki dosya konumuz da Halep. Halep'te neler olup bitiyor, geçmişiyle bugünüyle Halep neden önemli, bunları konuşacağız. Hocamıza soruyoruz hemen. Halil hocam, önce Halep tarihçesiyle birlikte neyi ifade ediyor? Biraz geçmişe dönerek Halep'i bize anlatır mısınız?
Şimdi milattan öncesinden itibaren baktığımızda Anadolu, İran ve Mısır arasında bütün kervanların, orduların geçiş yolları, güzergahı üzerinde Fırat'ın kenarında kurulmuş olan Halep şehri tarih boyunca bir de düz bir arazi üzerinde olduğu için birçok istilalara maruz kalmıştır. Bu coğrafyada etkin olan büyük devletler bir şekilde Halep'i ele geçirmek için mücadele etmişler ve ele geçirmişlerdir. Nitekim Hititlerin, Asurların, Perslerin, Roma İmparatorluğu'nun tarihi süreç içerisinde Halep'e sahip olduğunu biliyoruz. Yani tarihi de milattan önce 1000-2000 yıl geriye doğru götürülebiliyor Halep'in. Halep İslam tarihindeki yeri, malumunuz Hazreti Ömer zamanında Halid bin Velid bir efsane komutan olmuştu. Evet. Halid bin Velid'in komutanlıktan azledilmesinden sonra Ubeyde bin Cerrah komutanlığa getirildi.
Evet.
Ve Hicri 16 miladi 637 yılında Halep İslam orduları tarafından fethedildi.
Evet.
Ve o gün bugündür aslında bir İslam şehridir. Şehir. Halep. Ancak fasılalarla işte Moğol istilası olmuştur, Haçlılar tarafından bir süreliğine işgal edilmiştir vesaire. Ancak işte bu Emeviler, Abbasiler, o bölgede kurulan küçük devletçikler vardır Abbasilerin zayıflamasıyla birlikte. Şöyle ki Bağdat'ta bir Abbasi halifesi var. Ancak ona bağlılığını belirten, fakat siyasi olarak kendi beyliğini, kendi küçük devletçiklerini kuran 800'lü yıllardan itibaren bu coğrafyada çok sayıda devlet oluşmuştur. İşte bunlardan Kermatiler, İşitler, Hemdaniler, daha sonra bir ara Bizans saldırısına maruz kalmıştır. Fatımiler ve Fatımilerden sonra 1071 Malazgirt zaferinden önce ilk defa Selçuklular.
Evet.
Halep'e geliyor. Yani Malazgirt'ten önce Selçuklular Halep önlerinde görülüyorlar ve Halep'in fethedilmesinden sonra 1071 Malazgirt zaferi kazanılıyor. Ve Selçuklular yönetiminde Halep bir süre kaldığı sırada Süleyman Şah, malumunuz 1071'den sonra 10 yıl sonra İznik'te ilk Selçuklu Devleti'ni kuruyor. Anadolu Selçuklu'da ilk devlet, Anadolu'da kurduğumuz ilk devlet Süleyman Şah'ın İznik merkezli devletidir. Yani İznik'i bu yönüyle gezip görmelerini İstanbul'daki ve Türkiye'de sevgili dinleyicilerimizin tavsiye ederim. Yani Konya'dan çok öncedir İznik. Ve İznik'ten doğuya doğru sefere çıkan Süleyman Şah, yani bu Ertuğrul dizisinde izlediğimiz Osman Gazi'nin dedesi Süleyman Şah değil. Bu Kutalmışoğlu Süleyman Şah. Halep'i de fethediyor. Antakya'yı yönetimine alıyor. Ancak o zaman İran'da Büyük Selçuklu Devleti var. Selçuklu Sultanı Melikşah kendine biat etmesini istiyor. O ise ayrı bir devlet olduğunu söylüyor. Ve kardeşi Tutuş'u gönderiyor onun üzerine. Halep'e 7 kilometre mesafede Aynu Seylem denilen mevkide iki Selçuklu ordusu savaşıyor. Evet. Yani Halep'in bizim açımızdan öyle bir dramatik yönü vardır. Yani Büyük Selçuklu'yu temsilen Melikşah'ın kardeşi Tutuş ve Anadolu'da İznik'te başkenti olan ilk devleti kuran Süleyman Şah savaşıyor ve Süleyman Şah bu savaşı kaybediyor. Evet. Dolayısıyla İznik'teki o devletimiz de bu şekilde işte zaten devletin başındaki komutan savaş meydanında kaybedince işte çok sonra biz Konya'da yeni bir devlet kuruyoruz.
Evet.
Sonra Halep Selçukluları, Suriye Selçukluları, Irak Selçukluları gibi Selçuklar da küçük parçalara ayrılıyor. Ve arkasından Zengiler ve Eyyubiler dönemi başlıyor ki o dönemde İslami birçok eserler, medreseler, camiler, iş merkezleri inşa edilmiş ve Halep Müslümanların fethinden sonra en mamur dönemlerinden birini bu Zengiler ve Eyyubiler döneminde yaşamış. Ancak işte bu zenginlik ve şatafatlı dönemler hemen arkasından bir takım istilalara sebep oluyor. İşte Haçlıların sürekli bu 1099'dan itibaren sürekli olarak bu coğrafyada görülmesi, Kudüs'ü ele geçirmeleri ve Halep'te de Haçlı istilasını görüyoruz. Arkasından 1258'de Hülagu, Cengiz'in orduları Halep'i yakıp yıkıyor. Bir sonraki istila Timur. Yani gözden kaçıyor. 1402 Ankara Savaşı'nda Yıldırım Beyazıt Han'ı yendikten sonra Halep'i de tarumar ediyor. Yani bir Cengiz ordularının verdiği zarar kadar Halep şehir merkezine Timur'un da bir zarar verdiğini burada not edelim. İşte arkasından işte Memluk Devleti Mısır merkezli büyük bir siyasi otorite olarak o bölgede sükuneti sağlıyor. Ve Memluk Devleti döneminde de bir takım imar hareketleri yapılıyor Halep'te.
Evet.
Ve Halep o dönemde tipik bir Arap nüfusun çoğunlukta olduğu ama Araplardan sonra Türkmenlerin sonra Kürtlerin, arkasından Ermenilerin ve değişik grupların da yaşadığı bir şehir.
Evet.
Fakat ticaret merkezli bir şehir. Halep İran'da dokunan ipeğin, İran'dan gelen ürünlerin işte o Safavi döneminde Halep'te işlendiği ve pazarlandığı ve o coğrafyanın hemen hemen en gelişmiş, en büyük şehri. Yani şunu ifade edebiliriz ki Halep Osmanlı'nın elinden çıktığı dönemlerde Anadolu ve Orta Doğu coğrafyasında İstanbul ve Kahire'den sonra üçüncü büyük şehir.
Evet, önemli.
Yani Halep, şimdi Rumeli'den bahsetmiyoruz. İstanbul ve Kahire'den sonra üçüncü büyük şehir durumda.
Evet.
Ve ayrıca bu ıslahat fermanları olmuştur Osmanlı'da biliyorsunuz 1800'lü yıllarda.
Evet.
Çünkü işte Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa 1832-40 yıllar arasında ta Kütahya'ya kadar geldiğinde Halep'i de kontroller altına alınıyor. Sonra işte güya ıslah etmek için bir takım fermanlar vesaire olunca halk isyan ediyor. Çünkü orada gayrimüslimlere bir takım haklar veriliyor. İşte Halep şehrinde enteresan bir isyan çıkıyor. Fakir Müslüman ahali zengin Hristiyan ve gayrimüslim mahallelerine saldırıyor. Yani 150 yıl önce de Halep'in ya İslam coğrafyasında gördüğümüz bu hadisenin benzerini görüyoruz. Şu anda bile İstanbul'a bir bakalım. En zenginler ve en fakirlerin kim olduğunu. İşte Halep'te Müslüman ahali fakir mahallelerde oturuyor. Gayrimüslim tüccarlar vesaire zengin mahalleler var Halep'in içerisinde. Böyle bir isyan hareketi var ve 1864 yılında yeni bir nizamname ile Halep eyaleti veya vilayetine nereler bağlanıyor? Bakınız Osmanlı'da Halep'in önemini anlamak için söylüyorum. Sene 1864, Urfa,
evet,
Maraş, Kozan, Adana, Payas, İskenderun ve Zor yerleşimleri Halep vilayetinin sınırlar içerisinde birer kazalar konumunda.
Evet.
Daha sonra 1865'te yeni bir düzenleme yapılıyor. Adana, Kozan, Payas çıkarılıyor. Ama bugünkü Gaziantep, Urfa, Maraş Halep'in birer kazaları konumunda.
Evet.
Yani biz şimdi Güneydoğu'nun en büyük şehri
Şanlıurfa, Diyarbakır.
Gaziantep diyoruz değil mi? Gaziantep, evet. Şanlıurfa diyoruz. Hatta Antep fıstığına biz işte Şam fıstığı falan diyorduk değil mi? İşte oralar o Şam, Halep belli bir idari olarak birbirleriyle ilintisinden dolayı söylüyoruz. Yani bugünkü Gaziantep'in, Urfa'nın ve Maraş'ın birer kaza olduğu dönemde Halep
merkez.
Oranın merkez vilayetiydi. Yani Osmanlı'da elimizden çıkarken durum buydu.
Evet.
Yani Halep'in önemini anlama açısından söylüyoruz.
Evet.
Ve kaderin cilvesi Mondros'la birlikte Halep, İngilizler ve İngiliz işbirlikçi o Şerif Hüseyin oğlu Faysal komutasındaki Arap isyancı birlikleri ve İngiliz Allan Bey'in komutasındaki birliklerle birlikte Halep'te düşüyor.
Evet.
Fakat orada acı bir hadise var. Mesela biz 1916 yılında Kutul Amare'de bir zafer kazanıyoruz.
Evet.
İngilizleri yeniyoruz. Bütün komutanlarını esir alıyoruz. Tehlike geçti diye düşünerek, çünkü şöyle diyelim, hani bir ambulans nerede bir ihbar gelirse oraya gider.
Evet.
Kutul Amare'den sonra Osmanlı ordularının bir kısmı Azerbaycan, Nahçıvan ve Kafkas İslam ordusu olarak kuzeye gidiyor ve Bakü'yü kurtarıyor Ermeni çetecilerden ve Ruslardan. O sırada Allan Bey'in komutasındaki İngiliz birlikleri kanal harekatıyla Filistin'i, Kudüs'ü, Şam'ı ele geçiriyor. Bizim 3 tane ordumuz, 4. 6. ve 8. orduyu dağıtıyorlar. Yani aşağı yukarı 100 bin kişilik Osmanlı birliklerinden geri 18 bin kişi kalıyor.
Evet.
İşte Osmanlı o savaşla yıkılıyor.
Evet.
Yine Mustafa Armağan'ın çıkarmış olduğu Derin Tarih adlı bir dergi vardır. Orada bununla ilgili çok ayrıntılı bilgiler var. Sevgili dinleyicilerimizin de bakmasını tavsiye ederim.
Evet, peki bugüne gelelim. Yani misak-ı milli statüsü açısından Halep'in önemi nedir? Bugünlerde sıkça tartıştığımız bir konu misak-ı milli sınırları. İşte bunun içine Halep, Musul, Kerkük, Erbil diye giriyor ama Halep'in buradaki önemi, statüsü nedir?
Şimdi misak-ı milli Ocak 1920'de malumunuz Mondros mütarekesi 30 Ekim 1918'de imzalanıyor. Aradan 2 yıl sonra son Osmanlı Meclisi Mebusanı İstanbul'da bir karar alıyor. Deniyor ki 1. Dünya Savaşı'nı kaybettik, Balkan Savaşı'nı kaybettik ve elimizdeki koskoca imparatorluktan kala kala küçücük bir coğrafya parçası kaldı. O halde nüfusunun ekserisi Türk olan değil bakın, Müslüman olan ve ekonomik olarak, siyasi olarak, kültürel olarak da Osmanlı ile bağını sürdüren bölgeleri biz yurt belirleyelim, bir sınır çizelim, ona göre oranda savunmasını yapalım. Mesela Batum.
Evet.
Bugün Gürcistan sınırları içerisinde olan. Çünkü Batum'daki Müslüman ahali Türk değildir, Gürcüdür ama Müslümandır.
Evet.
Gürcüler Ortodoks Hristiyandır. Musul, Kerkük, Halep ve Batı Trakya ve 12 adalar. Şimdi Halep'teki nüfusun ekseriyeti Arap. Daha sonra Türkmenler ve Kürtler geliyor. Şimdi Halep ile Türkiye arasında kalan bölgede demografik yapıda ikinci unsur Türkmenlerdir. Yani Kürtler üçüncü sırada geliyor.
Evet.
Çünkü daha doğuya gittiğimizde Kürt nüfus biraz daha artıyor.
Evet.
Şimdi demografik yapının bu şekilde şekillenmesine rağmen niçin biz Halep'i misak-ı milli sınırlar içerisinde almışız da mesela aynı dönemde Yemen'i kaybetmişiz, Basra'yı kaybetmişiz, Şam'ı, Filistin'i. Ancak Halep'teki nüfus Arap olmakla birlikte Halep kültürel ve tarihi, ekonomik hinterland dolayısıyla baktığımızda Antep'le Halep, Konya'yla Kayseri gibidir.
Evet.
Ekonomisi, nüfusu, akrabalık bağları sebebiyle her ne kadar Arap olsa da Arap dünyasıyla değil Anadolu'yla bağ daha güçlü olduğu için
evet.
Osmanlı'nın misak-ı milli sınırları içerisinde yer almıştı. Mesela Şam değil ama Halep misak-ı milli evet. sınırları içerisindeydi. İşte bugün Fırat Kalkanı harekatının başlamasıyla hı-hı. birlikte biz misak-ı milliyi gündeme getirdiğimizde Batı dünyasının ve o bölgedeki işbirlikçi rejimlerin hop oturup
hatta
kalkmasının
bile.
Sebepleri odur. Evet. Yani evet. bunu unutmayalım. Halep, Musul, Kerkük evet. misak-ı milli sınırları içerisinde 100 yıl önce bu zamanlar referandum yapılsaydı, sandık konulsaydı deseydi ki siz bağımsız bir devlet mi olmak istersiniz?
Hı hı.
Türkiye ile yeni Türkiye ile Osmanlı ile birlikte mi kalmak istersiniz? Kesinlikle tavırları evet. Osmanlı ile ve yeni kurulan Türkiye ile birlikte yaşamak olurdu. Çünkü biz etle tırnak gibi ayrılmaz bir parçaydık. Yani hı hı. bu Osmanlı'dan ayrılan diğer bölgeler gibi değildi. Evet. Onun için de Halep bizim bir parçamızdır. Bunu bütün herkesin böyle bilmesi lazım. Nitekim işte Skypicot'la birlikte İngilizler işgal etmiştir Halep'i ama sonra Fransızların payına düşmüştür. Fransızlar İskenderun ve Hatay'la birlikte burayı ayrı bir bölge olarak düşünmüş. Sonra Şam'la birleştirmiş ve nihayet 29 Şubat 1925'te Suriye bağımsızlığını ilan ettiğinde Halep'te resmi olarak Türkiye'nin dışında kalan bir toprak evet. parçası haline gelmiştir. Ancak şunu ifade edelim. Halep'in hemen kuzeyindeki sanayi bölgesindeki birçok dükkanın sahibi Türkmen'dir.
Evet.
Yani Halep'in içerisinde sosyal ve kültürel hayatın içerisinde bizim Osmanlı'dan kalma imarathanelerimiz
hı hı.
ve Halep sokaklarına dikkatli bir gözle bakan bir kişi her ne kadar viran olup yakılıp yıkılmış olsa da Gaziantep'i gezen bir kişi arkasından Halep'e gitse ezgileri, hı-hı. yemekleri, hüzünleri, sevinçleri, düğünleri, ölüm törenleri Halep'le Antep'in evet. aynı olduğunu, bir bütünün iki parçalar olduğunu görür. Bu nedenle biz Halep'iz, Halep bizdir. Yani bir söz vardır dilimizde hatta Halep oradaysa hı hı. arşın burada diye. Evet. Dolayısıyla Cumhuriyet'le birlikte aramıza sınırlar girmiş olsa da Halep bizden farklı hiç olmamıştır.
Evet. Peki son olarak hocam vaktimiz bitti. Çok kısa bir cevap olarak alalım. Fırat Kalkanı harekatı Halep'e uzanır mı?
Şimdi Fırat Kalkanı'nın şu andaki hedefi 45 kilometre derinliğe hı hı. kadar. Fakat Özgür Suriye ordusu Halep'te yönetimi ele geçirirse ki muhtemelen gidişat onu evet. gösteriyor. Ondan sonraki konum belirlenecek. Türkiye'nin tavrı şu. Eğer Suriye bir bütün olarak kalacaksa ki Türkiye bunu arzu ediyor. Halep'te elbette ki bu Suriye'nin içerisinde kalacaktır ama Suriye'den küçük küçük parçalar
evet.
oluşturulmaya kalkarsa Türkiye mutlaka daha güneye Halep'e de uzanacaktır. Çünkü misak-ı milli sınırları içerisinde kalan bir bölgedir. Bunu da Türkiye'deki bu yeni neslin böylece bilmesinde fayda vardır. Hı-hı. Çünkü 400 küsur yıl yönetmişiz. Daha Selçuklar dönemine gittiğimizde de 1070'ten beri Halep bir şekilde Türklerin, Osmanlı'nın evet. ve bu coğrafyanın bir parçası olmuştur. Çünkü Roma'dan beri baktığımızda Halep hep Anadolu'nun bir parçasıdır.
Evet.
Yani bir İran'ın veya Mısır'ın değil. Bu nedenle de Halep'i kendimizden bir parça olarak evet. görmemizde fayda vardır diye düşünüyorum.
Evet, teşekkür ediyoruz hocam. İnşallah Halep'te o eski güzel günlerine kavuşur. Bu dilekle, temenniyle de, duayla da programımızı noktalamış olalım. Bu hafta dosya konumuz Halep'ti değerli dinleyenler. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ali Kurt hocamdan dinledik Halep'in dününü, bugününü ve tabii ki dünyadaki öne çıkan başlıkları da değerlendirmiş olduk. Haftaya tekrar aynı saatte Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında buluşabilmeyi ümit ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar.